Huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Gününüzün huzurla geçmesini dileyerek başlıyoruz programımıza. Programla ilgili görüş, soru ve önerilerinizi bize e-posta olarak yazabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bir kez daha tekrar edelim. E-posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bu programda Orta Doğu'da önemli bir uygarlık merkezi ve devlet olan İran'ın modern devlet inşasının tarihine gideceğiz. Safavi Devleti ile Afşar, Zend, Kaçar Hanedanlığı'nın geçirdiği önemli siyasi süreçler konumuz olacak. Tarihsel sürecin bugünkü İran'a etkileri üzerinde duracağız. Stüdyoda değerli konuğumuz yardımcı doçent doktor Atay Akdevelioğlu ile birlikteyiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Safevi Hanedanı bir Türk aileydi ve Erdebil'de yaşıyordu. Safevilikte Hakkoyunlu Devleti döneminde bugünkü Güney Azerbaycan'ın Erdebil şehrinde bir Sufi tarikat biçiminde ortaya çıktı. Safevi Hanedanı yönetimindeki ilk Şii İslam Devleti Şah İsmail tarafından 1501'de kuruldu ve 1736'ya kadar varlığını sürdürdü. Safevilik bir tarikat iken devlet haline geldi. Bazı araştırmacılara göre Safevi Devleti bugünkü İran coğrafyasına hakim ilk merkezi idaredir. İran'ın modern devlet inşasının da ilk öncüleridir. Bazılarına göre ise Şiilik kurumsallaşmış ve devletleştirilmiştir bu dönemde. Yorumlardan Safavi Devleti'nin tarihinin bugünkü İran'ın siyasi ve sosyal bakımdan şekillendiği önemli bir süreç olduğunu anlıyoruz. Safaviler İran tarihinde neden önemlidir? Bugünkü İran'ın siyasi ve toplumsal yapısının ilk öncüleri Safaviler olmuştur denilebilir mi Sayın Akdevelioğlu?
Muhakkak. İran için 1501 asıl kırılma noktasıdır. 1501'den sonra günümüz İran'ı şekillendi. Eğer Safaviler İran'da Akkoyunluların postuna oturmasalar idi, bu sadece basit bir hanedan değişikliğinden çok daha ciddi sonuçlara yol açardı. Akkoyunlular devam etmiş olsaydı, Safeviler herhangi bir hanedan kuramamış olsalardı, bugün çok ama çok başka bir Orta Doğu'dan bahsediyor olurduk. O nedenle Safeviler ve o dönemde yaşanan İran'daki kırılmalar, toplumsal değişiklikler mutlaka bilinmeli ve günümüz İran'ın Orta Doğu'daki konumu buna göre değerlendirilmeli. Elbette Safeviler öncesi de önemsizdir demiyorum ama Safevilerle birlikte günümüz İran araştırmalarını başlatmak her zaman yapılan bir yöntemdir ve ben de katılıyorum. Safeviler için söyleyebileceğim, İran'da yarattıkları kırılma için söyleyebileceğim en önemli şey mezhep. Safeviler 1501'de İran'da iktidarı ele aldıklarında elbette kesin bir istatistik değil ama tahminen İran nüfusunun %85'i Sünni'ydi ve %15 kadarı da Şii'ydi. Bugün tam tersidir. Yani %85 Şii, %15 Sünni vardır ve bu dönüşümü sağlayan Safeviler olmuştur. Bu her şeyden önce yaşamsal bir faktör. Bunu nasıl yapmışlardır derseniz, zorla, evet, öncelikle zorla yapmışlardır ama şunu söyleyeyim, belli dönemlerde küçük bölgelerde zorla inanç değiştirilebilir ve bu kalıcı olabilir ama İran coğrafyası gibi geniş coğrafyalarda inancı sadece zor kullanarak uzun erimli olarak değiştirebilmek kolay değildir. Bunun başka açıklamaları da vardır ama hiç şüphesiz tarihte çok sayıda belge bize gösteriyor ki Safeviler Sünni halkı Şiiliğe ya da belki de bir Kızılbaş versiyonuna dönmeye zorladılar. Dönmeyenleri de katlettiler. Bu çıplak gözle gördüğümüz bir gerçek. Bunun ardından bu bir tarafa, toplumdaki mezhep dönüşüm bir tarafa, komşuları ile batıda Osmanlılar, doğuda Özbeklerle, her ikisi de Sünni hanedanlar idi. Şii kimliği üzerinden ya da Kızılbaş kimliği üzerinden bir mezhep çatışmasına girdiler ve o çatışmanın maalesef diyeyim tortuları, zehiri günümüzde de devam ediyor. Günümüz İran'ında da 500 yıl geçmişe dayanan Sünni-Şii çatışmasının tortularını görebiliyoruz. Bugün de Sünni ekseni, Şii ekseni tartışmalarının kaynağı da budur. O yüzden Safaviler dönemindeki bu dönüşüm hem komşularıyla ilişkiler hem toplumdaki yapı dikkatle incelenmeli ki bu konuda çok sayıda saygın çalışma da yapılmış durumda. Hemen hemen tüm ayrıntılara vakıfız diyebiliriz. Tarihçiler arşiv çalışmalarını bu alanda tamamlamışlar diyebilirim. Ve Sadi'de gelirsem kısaca şunu söyleyebilirim. Safaviler İran'ı Anadolu'dan gelen Türkmenlerle Kızılbaşlaştırmak veya kısa bir süre sonra Şiileştirmek programını uyguladılar. Bu program ile birlikte komşularıyla bir mezhep çatışmasına girdiler ama bir süre sonra, o sürenin ne olduğu tartışmalıdır ama 1555 Amasya Antlaşması ya da Büyük Abbas'ın 16. yüzyılın sonunda iktidara gelmesiyle bu süreci tamamladılar. İran bir Şii ülke haline geldi. Komşularıyla mezhep çatışması da ortadan kalkarak bir bakıma hanedanlar arası çatışmaya evrildi.
Evet, 1722'de Afgan isyancıların Safevi hanedanlığına son verdiğini görüyoruz. Ancak 1736'da Nadir Şah Afgan isyancıları İsfahan'dan çıkardı ve Afşar hanedanlığını kurdu. Meşhed kökenli Afşar hanedanlığını 1750'de Kerim Han Zend tarafından Şiraz'da kurulan Zend hanedanı takip etti. Bu dönemlerde görece barış ve refah sağlandığı denilebilir. Safevilerin yıkılışı ve bu iki hanedanlık döneminin özelliklerinden kısaca söz eder misiniz?
Aslında her iki hanedan da ki Kerim ve Nadir Şahlar karizmatik liderlerdir. Hanedandan ziyade aslında bu liderlerden bahsetmek gerekir. Afşarlar deyince Nadir ve Zentler deyince de Kerim Han akla gelir. Safeviler sonrası kaosa sürüklenmiş İran'daki vahalardır. O yüzden bir istikrar ifade ederler. Yoksa kaos kaçarlar gelene kadar aslında devam etmiştir. Yani 18. yüzyıl İran için kaotik bir dönemdir. Ve Kaçarlar ile Safeviler arasında bir geçişi temsil eder söz konusu iki hanedan. O nedenle de Safevilerin tam olarak ne zaman sona erdiği de tartışmalıdır. Evet. 1727'den tutun da 1700'lerin sonuna kadar değişik tarihler verebilirim bu açıdan. Ama nihayetinde 18. yüzyılın sonunda Kaçarlar tüm İran'da egemenliği ele geçirmiş ve Safevilerden keza Afşar ve Zentlerden kalan miras üzerine ciddi bir dönüşüm geçirerek günümüz İran'ını aslında ortaya çıkaran asıl hanedan olmuştur.
Evet, Kaçar hanedanlığına geldiniz. İran'da aslen Azerbaycan Türklerinin kollarından olan Kaçar Kovanlı kolu tarafından kuruldu bu devlet. 1794 ile 1925 yılları arasında da İran'da hüküm sürdü. Kaçar devri çeşitli açılardan yenilikleri ve değişimleri de beraberinde getirdi.
Evet.
Devlet aşiret merkezli yapıdan dönüşerek merkezleşti. Avrupa ile yoğun ilişkiler başladı. Modernizmin girişi, üretim tarzının değişmeye başlaması bu hanedanın idaresi altında gerçekleşti. Kaçar hanedanı döneminin gelişmelerini konuşacağız. Önce ekonomik ve toplumsal yapının özelliklerinden söz edelim.
Kaçarlar Safavilerden farklıydı. Farklıydı derken şunun altını çizmek istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi evet bir Türk kökenli aşiret Kaçarlar. Fakat Safavilerdeki kendilerinden menkul dinsel uhreviyet Kaçarlarda yoktu. Şah İsmail'den başlayarak 12 imamla kendilerini ilişkilendiren, peygamberle kendilerini ilişkilendiren, Sasani imparatorlarıyla kendilerini ilişkilendiren, Akkoyunlularla, Karakoyunlularla, Trabzon Rum İmparatorluğu üzerinden Doğu Roma imparatorlarıyla kendilerini, ailelerini ilişkilendiren bir Safaviler var. Ondan sonra gelen Kaçarlar ise, yani aradaki iki hanedan sonrasında gelen Kaçarlar ise İran'daki bir aşiret nihayetinde. Bu kadar basit. O yüzden Safavilerin ihtiyaç duymadığı dinsel meşruiyet arayışına girdi Kaçarlar. İşte günümüz İran'ındaki Şii ulema organizasyonunun kurumsal olarak ortaya çıkışı ve toplumdaki asıl gücü elde edişi Kaçarların bu ihtiyacı sonucudur. Bunu çok önemsiyorum. Safaviler döneminde evet İran Şiileştirildi. Safaviler döneminde İran'da Şii ulema ortaya çıkarıldı, yaratıldı. Bir kısmı hatta ithal edildi Lübnan'dan ve Irak'tan. Ama Safavi hanedanı her zaman Şii ulemanın üstünde bir güce sahip oldu. Onların kendi iktidarlarını kutsamasına ihtiyaç duymadı. Ama Kaçarlar buna çok fazla ihtiyaç duydular ve bu nedenle Kaçarların kuruluş dönemi ilk 50-60 yıl boyunca Şii ulemanın İran'da gücü eline aldığını görüyoruz. Karşılığında da Kaçar iktidarını meşrulaştırdığını görüyoruz. Bu çok önemli. Kaçarlar dönemindeki değişimlerden en önemlisi bu. İkincisi, eş zamanlı olarak tümüyle dışsal bir faktör, Batı Avrupa'daki emperyal devletlerin artık İran içlerine kadar emperyal faaliyetlerini uzattığını görüyoruz. Daha önce sadece limanlarda belli sektörlerde kendini hissettiren batılı tüccarlar ve o tüccarları destekleyen Avrupa Silahlı Kuvvetleri artık ülkenin iç bölgelerinde de kendisini hissettirmeye başlandı. Şiraz'da, İsfahan'da, Meşhed'de, Çarşı'da artık Avrupa ürünlerinin etkisi hissedilmeye başlandı. Avrupalı tüccarların, Avrupalı konsolosların kendi devletlerinin askeri gücünü arkasına alarak yerel pazara, yerel ekonomiye müdahale etmesi yaşanmaya başlandı. Bu ikisi eş zamanlıdır. Yani ulemanın gücünün yükselişiyle Batı emperyalizminin gücünü hissettirişi İran'da eş zamanlıdır. Her ikisi de Kaçarlar döneminin ilk dönemine rast gelir.
Modernizmi nasıl açıklayacağız?
Keza bunun sonucudur aslında İran'daki modernizmin gelişmesi. Daha doğrusu modernizmin çarpık gelişmesi diyebilirim. Orta Doğu'da modernizm Batı Avrupa ile kıyaslandığında her zaman çarpıktır. Her zaman sakatlıklar vardır hiç şüphesiz ama İran'daki sorun diğer Orta Doğu ülkelerine göre, hele Türkiye'ye göre, Osmanlı İmparatorluğu'na göre çok daha ciddiydi. Çok daha çelişkiler barındırıyordu. Ve ulemanın liderliğinde mobilize olabilmiş dinsel kitleler ile Batı eğitimi almış, Batı tipi bir ulus devlet hatta kurmak isteyen aydın kesim arasında kimi zaman işbirliği pratik nedenlerle ama kimi zaman da fikirsel veya politik çatışmalar gördük. İran modernizmi bu iki ayağın üstüne inşa edildi. Bir süre sonra 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde Kaçarların son döneminde bir de bunun üstüne sosyalist aydınlar eklenecek ve mesele iyice içinden çıkılmaz hale gelecek İran'da. Türkiye'de bunu görmeyiz. Yani Türkiye'de Osmanlı tarihinde modernleşme hareketi tek bir grubun, monoblok bir grubun hikayesidir. Onların denetiminde gerçekleşmiştir. Evet, asker kanadı vardır, sivil kanadı vardır. Tüccar kanadı vardır, bürokrat kanadı vardır. Ama nihayetinde tümü modern küçük burjuva diyebileceğimiz veya büyük burjuva diyebileceğimiz Batı değerlerini benimsemiş toplumun kendisi aydınlanmadan kendisi aydınlanan kişilerdir. Ama İran'da bu tarife uyan grup modernleşme hareketinin lokomotifini yapan üç gruptan sadece biri. O yüzden çok farklı, kompleks, kimi zaman anlaşılmaz sonuçlar çıkmıştır İran'da. Ama peşinen şunu söyleyeyim, bahsettiğim grubu lider grup olarak görmemek lazım İran'da. Asıl lider ulemadır. Çünkü kitleleri mobilize edebilme yeteneğine sahiptir.
Evet, daha sonra konuşacağız. Tütün ayaklanması ve meşrutiyet hareketinde ulemanın etkisine değineceğiz. İsterseniz dış ilişkiler üzerinden gidelim biraz. Daha sonra tütün ayaklanmasına bağlayalım konuyu. 19. yüzyılın başında Rusya ile başlayan savaşlar görüyoruz ve büyük toprak kayıpları var. Yine Osmanlı Bağdat kapılarına kadar dayanıyor. Yapılan anlaşmalarda Britanya'nın aracılık rolü üstlendiğini de görüyoruz o dönemde. Ve Britanya'nın Batı'nın etkinliği İran üzerinde artıyor. Bir süre sonra da İran'ı yarı sömürgesi, güneyden yarı sömürge yapmaya başlıyor Britanya. Nasreddin Şah, Britanya'ya gizlice tütün üretimi ve satışının 50 yıllık tekel hakkını veriyor. Bunun 1890'da İstanbul'da çıkan Aktar gazetesi tarafından ortaya çıkarılması, İran'da 1891 ve 92 tarihleri arasındaki tütün isyanını başlatıyor. Tütün ayaklanması hem dış istilayı hem de devlete hedef alan ilk geniş tabanlı ayaklanma olur.
Evet.
Bu ayaklanmanın tarihsel arka planından, ayaklanmada ulema, aydınlar ve esnafın etkilerinden devam ederek gidelim.
Evet. Tütün hareketi İran'ı anlatan, İran'ın toplumsal yapısını ya da siyasal tarihini anlatan tüm kitaplarda mutlaka bir alt bölüm başlığı olarak verilir. Bence bunu da hak ediyor, bu önemi hak ediyor. Tütün hareketi tabandan tavana bir harekettir. Ve maalesef diyorum 2015 Türkiye'sinde bile göremeyeceğimiz, Orta Doğu'da göremeyeceğimiz bir harekettir. Çünkü tabandan tavana hareketler, aşağıdan yukarıya hareketler merkez ülkelerin özelliğidir. Çevre ülkelerde bunu göremeyiz. Çevrede halka rağmen halk için bir elit grup hareket eder. Şimdi tütün hareketi dediğim gibi bu açıdan farklılık arz ediyor. Fakat Batı devletlerinin, merkez devletlerin toplumsal yapısının doğal sonucu olan aşağıdan yukarı hareketler gibi de değil. Az önce söylediğim gibi ulemanın kitleleri mobilize edebilme yeteneğinin ilk somut sonucudur. Bunu bir sivil toplum hareketi ya da dediğim gibi Batı'daki aşağıdan yukarıya hareket kültürü, yani gerçek demokrasi olarak görmemek gerekir.
Bunu bir ihtilal ya da devrim olarak değerlendirmemek
hayır,
gerekir.
Hayır, kesinlikle katılıyorum. Böyle görmemek gerekir. Böyle görüldüğünü okuyorum kimi zaman. Dediğim gibi çok özel, Orta Doğu'da rastlanmayan bir durum. Arap Baharı'na kadar bundan haberdar değildik. Orta Doğu'da böyle gelişmeler olabileceğini bilmezdik. Sadece İran'da olurdu. Nitekim konuşacağız. İran'da tütün hareketiyle başladı. Birkaç örnek daha yaşandı bu anlamda. Ama tekrar ediyorum. Tütün hareketi örneği bize gösteriyor ki İran'daki aşağıdan yukarı hareketlerin asıl lokomotifi ulemadır. Ulemanın mobilize edebildiği dinsel kitlelerdir, köylülerdir, alt tabaka şehirlilerdir. O nedenle modern küçük burjuvazinin, yani diğer bir deyişle orta sınıf aydınların, batılılaşmış laik aydınların rolü her zaman sınırlı kalmıştır. Tütün hareketinin kısaca müsaade ederseniz ne olduğundan bahsetmem Buyurun. Gerekir. Söylediğiniz gibi tütün imtiyazının bir İngiliz şirketine Şah tarafından verilmesidir. Tütün imtiyazı derken bir tütün tekelinden bahsediyorum. İran'daki tütünün alımı, satılı, içlenmesi, ithali vesaire her alanda bu şirket tekel konumuna gelmiştir. Ve bu İran'da tütün sektörüyle uğraşan hem toprak sahiplerini hem de çarşı üyelerini rahatsız etmiştir. Onların karlarını asgariye indirgemiş ve pazarda İngiliz şirketini hakim konuma getirmiştir. Buna karşı Şah yönetimi herhangi bir geri adım atmayınca klasik hikaye Orta Doğu'da halkın bunu sineye çekmesidir. Fakat İran'da, ki düşünün 1890'lardan bahsediyoruz, Türkiye düğünü umumiye örneği var. Mısır'da benzer yapılar var. Ve Orta Doğu'da emperyalizm kendisini çıplak gözle görülecek kadar hissettiriyor. Ve İran'da ilk defa bu emperyal gelişime karşı Şii ulemanın liderliğinde anti-emperyalist bir hareket başlamıştır. Pasif direniştir. O çok basit. Bir Şii din adamı demiştir ki Şah bu imtiyazı geri alana kadar İranlılar tütün kullanmayı bıraksınlar. Ve bu çağrı diğer ulema tarafından da, büyük bir kısmı tarafından da benimsendikten sonra kitle kendi ulemasını takip ederek, onların yol göstericiliğini kabul ederek tütünü bırakmıştır. Ki kolay bir şey değil. İran o tarihte duman altı bir ülke. Herkes tütün bağımlısı maalesef. Bugün de olduğu gibi demek zorundayım. Bir anda bırakmışlardır. Bir süre sonra şaşırtıcı olan şudur. İngiliz şirketi kendisi imtiyazın geri alınması için Şah'a başvurmuştur.
Çünkü tüketim azalınca
evet, pazar ortadan kalkıyor. Daha önce pazarın zaten büyük oyuncularından biriydi bu şirket. Ama tekeli ele aldıktan sonra var olmayan bir şeyin tekelini ele almış duruma düştüğü için kendisi vazgeçmiştir. Bu çok özeldir. Böylesine bir aşağıdan gelen anti-emperyalist hareketin başarıya ulaştığı Orta Doğu'daki ilk örnektir. Ve dediğim gibi üzülerek söylüyorum ama İran dışında Orta Doğu'da bunu görmeyeceğiz. Hiçbir yerde görmeyeceğiz. Gandhi'nin Hindistan'daki hareketi buna benzetilebilir bir nebze. Bu şunu göstermiştir İranlılara. Demek ki gerek Şah'a karşı olsun, gerek büyük güçlere karşı olsun birlikte kitle olarak hareket edildiğinde başarıya ulaşılabiliyor. Bu deneyim bunu göstermiştir. Müsaade ederseniz son olarak şunu ekleyeyim. O tarihler sizin de söylediğiniz gibi artık İran'ın yarı sömürge durumuna düştüğü tarihlerdir. Kuzeyde Rusya, güneyde İngiltere baskısını hisseden bir İran vardır. Ve tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, bu bize aşina, biz buna çok aşinayız. Denge politikası izler İran. Yani Şah aslında burada bir tahterevalinin ortasındadır. Rusya ile İran arasında denge politikası izlemeye çalışır. Çoğu zaman başarılı olamaz. Evet, kuzeyde Rusya'nın, güneyde İngiltere'nin ağırlığını hissederiz. Ama 1907 anlaşması, İngiltere ile Rusya arasındaki St. Petersburg anlaşması ile bu durum resmiyet de kazanır. Fakat İran kısa süreler hariç hiçbir zaman doğrudan sömürge durumuna düşmeyecek. Yarı sömürge durumunu devam ettirecek. Bu da halktaki tepkiyi canlı tutacaktır.
Evet. Buna bir de ekonomik sıkıntılar ekleniyor tabii. 1890'ların sonunda yıllık devlet gelirleri yaklaşık 8 milyon dolardan biraz fazlaydı. Bunun tamamına yakını savunma harcamaları ve saray giderlerinde kullanılıyordu. 1903 yılına gelindiğinde yeniden büyük bir para darlığına girdi İran. Dışarıdan beklediği ekonomik desteği de alamayınca hükümet son çare olarak temel ihtiyaç maddelerinde aşırı fiyat artışlarına gitti. Bu zamlar İran halkı için bardağın taşması demekti. Az evvel dış etkilerin sürekli direnişi ya da tepkiyi canlı tuttuğunu söylediniz. Evet. Bir anlamda onlara bu zamların getirdiği tepkiler de eklendi. Bu arada önemli bir diğer gelişmeyi de belirtelim. İran'da 1901 yılında petrol bulundu. Merkezi yönetime karşı başlayan toplumsal eylemler 1906 yılında anayasa ihtilaline dönüştü. Meşruiyet hareketi ve bu harekette petrolün etkilerini değerlendirir misiniz?
Her şeyden önce ekonomik zorluklar, dış finansmana bağımlılık, bunlar bizim için yabancı şeyler değil. Osmanlı İmparatorluğu tarihinden tutun günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde biz bunları yaşaya geldik. Anlamamız çok kolay elbette. Fakat Osmanlı'da en azından bu dönemde, geç dönemde, savaş dönemleri hariç ve Türkiye'de yaşamadığımız bir olay İran'da günümüzde de yaşana gelmektedir. O da gıda fiyatlarındaki artışın halkta yarattığı infial. Çünkü açlık sınırında yaşayan büyük bir kitle vardır ve o sınırı fiyatları, gıda fiyatlarını yukarı çekerek hızla aşağı çekmek ve insanları açlığa mahkum etmek söz konusudur. Bu İran'da sık yaşana gelmiştir. İşte bu noktada kitleleri sokağa dökmek ulema için çok daha kolay olmuştur, Şii ulema için. Bu birincil faktör. Bahsettiğiniz meşrutiyet hareketinde de, İran devriminde de 79'da kitlelerin sokağa dökülmesinde açlık sınırının nerede olduğu çok belirleyici olmuştur. Diğer yandan petrolün bulunması beklenir ki İran'da genel bir refah artışına yol açsın ve İran'daki bu hoşnutsuzluğu giderecek tatmin edici bir gelir paylaşımına yol açsın. Fakat bu olmadığı gibi tam tersine yabancıların İran'daki görünürlüğünü çok arttırmıştır ve bu görünürlülük İranlıları daha da rahatsız etmiştir. Dolayısıyla dinsel nedenlerle ayaklanmak için gerekli bahaneler yaratılmıştır. Bir örnek vereyim. Diyelim ki bir yabancı banka Tahran'da bir araziyi satın alıp oraya banka şubesi inşa etmek istemiştir ama o arazi eski bir mezarlıktır. Fakat banka için bu önemli değildir. O mezarlığı talan edip, yok edip arazisini dikebilir. Bir başka Belçikalı tekniker Şah tarafından İran ekonomisinin başına veya gümrük yönetimine getirilmek zorunda kalınmıştır. Ve onun sanki bir sömürge valisiymiş tavırları, Tahran'da bu şekilde fütursuzca hareket etmesi halkın gözüne batmıştır. Bu nedenle petrolün ortaya çıkışı dediğim gibi İran'a refah olarak gelmemiş, tam tersine emperyalizmi daha görünür kılmıştır. Halkın gözünde daha görünür kılmıştır ve bahsettiğimiz gıda fiyatları başta olmak üzere yoksulluk ve açlık sınırında bir iyileştirmeye yol açmamıştır. Bunun sonucu kaçınılmaz olarak rejime karşı isyanlardır. Ama tekrar ediyorum, kaçınılmaz olarak derken bu İran için söz konusu. Benzer gelişmeleri yaşayan pek çok Orta Doğu ülkesinde böyle kitlesel hareketler görmüyoruz. Bu hareketleri küçük bir elit grubun yaptığını görüyoruz. Türk tarihinde anayasal hareket, meşrutiyet hareketi az önce söylediğim gibi çoğu harbiyeli küçük bir elit grubun hareketidir. Oysa İran'da 1906'da başlayan meşrutiyet hareketi, anayasalcılık hareket geniş bir tabana yayılır. Evet, içinde bahsettiğim aydınlanmış küçük elit grup da vardır ve elbette görünürlükleri çok fazladır, etkileri çok fazladır niteliklerinden dolayı, ama asıl kitleyi ulemanın mobilize ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu grup ile dinsel ulema arasındaki işbirliği meşrutiyet hareketinin başarıya ulaşmasını sağlamıştır. Ama çok inişli çıkışlı bir harekettir. Şah'ın emperyal güçlerle birlikte bu hareketi bastırdığını, daha sonra tekrar bu hareketin su yüzüne çıktığını görüyoruz. İnişler çıkışlar var. Kimi zaman İngiltere'nin meşruti harekete destek verdiğini, kimi zaman onu boğmak için Şah'la birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Rusya ile birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Bunun dönemsel nedenleri var, ama şu gerçek ki bahsettiğimiz hareketlerin ortak paydası hiç şüphesiz anti-emperyal olmasıdır. Esas sorun Kaçar Hanedanı'nın Rusya ve İngiltere başta olmak üzere yabancı emperyalist güçlerin ülkedeki uzantısı, ajanı, aracı olarak görülüyor olmasıdır. Meşrutiyetin de bu uzantının etkisini azaltacağı inancı söz konusudur. O nedenle meşrutiyet hareketini aslında bir Kaçar karşıtı hareket olarak görmek ve Kaçar karşıtı hareketi de aslında bir anti-emperyalist hareket olarak görmek gerekir. Nitekim 1920'lerin başında Rıza Şah sahneye çıktığında bu meseleye son noktayı koyacaktır.
İsterseniz kısaca İran nasyonalizmine de değinelim.
İran milliyetçiliği günümüzde de tartışılan bir milliyetçilik. Çünkü etnik temele dayalı milliyetçilikler üzerinden konuşmaya alıştık. İran'da Farslar ve Azeriler iki büyük grubu oluşturuyor. Ayrıca tabir yerindeyse 72 millet var. Kürtlerden Berücülere, Türkmenlerden Lurlara vesaire. O nedenle bir milliyetçilik söz konusu olduğunda ya azınlık olarak kabul ettiğimiz grupların milliyetçiliğini ya da İran milliyetçiliğinden kastedilenin Fars milliyetçiliği olduğunu düşünme kolaycılığımız vardır. Ama durum öyle değil. İranlılık teritoryal olarak bir İran toprağına aidiyet duyma üzerinden milliyetçilik İran'da 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Ve bunun iki ayağı vardır. Birincisi Şiilik. Her şeyden önce Şii kimliği esastır ve Şii olmayanlar bu İranlılık çatısının dışındadırlar. O kesin. Ama Azerilerin ve Farsların tamamının Şii olduğu düşünülürse bu çok önemli değil. İkincisi ise Farsça'nın birleştiriciliğidir ve Pers tarihinin, İran tarihinin birleştiriciliğidir. Bunu anlamak kimi zaman zor oluyor elbette. Çünkü Azerilerin bunu kabul etmesini anlamak zor oluyor. Ama evet, 19. yüzyılda bir İran milliyetçiliği Şiilik ve Farsça ve İran tarihi üzerinden inşa edilmiştir. Günümüzde de devam etmektedir.
Teşekkür ediyorum Sayın Atay Aktevelioğlu. Sevgili dinleyiciler, bu programda İran tarihinde önemli bir dönemi, Safevilerden 1920'lere kadar olan sürecin başat gelişmelerini değerlendirdik. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Atay Aktevelioğlu'ydu. Süremiz de doldu. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Huzur Arayan Topraklar programında yeniden sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Merda Alpay ve teknik yapımda Aycan Feren, huzurlu bir hafta dileyerek ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
huzur arayan topraklar.